Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Geri Scazzero'nun The Emotionally Healthy Woman. Türkçe'ye duygusal olarak sağlıklı kadın diye çevrilebilecek, Hristiyan maneviyatı ile kişisel gelişimi bir araya getiren bir rehberdir. Kitap, özellikle her şey yolundaymış gibi görünmek için kendi ihtiyaçlarını, duygularını ve sınırlarını bastıran kadınlara seslenir. Scazzero'nun temel iddiası, duygusal sağlık yolunun bazen daha çok çabalamaktan değil, zararlı kalıpları bilinçli biçimde bırakmaktan geçtiğidir. Yazar, kendi evliliği, anneliği ve kilise yaşamındaki tükenmişlik deneyiminden hareketle 8 bırakış önerir. Başkalarının düşüncesinden korkmak, yalan söylemek, yanlış şeyler uğruna kendini feda etmek, öfke ve üzüntüyü inkar etmek, suçlamak, başkalarının yükünü aşırı üstlenmek, hatalı düşünmek ve başka birinin hayatını yaşamak bunların içindedir. Kitabın amacı, okuru yalnızca daha rahat hissetmeye değil, inancı doğrultusunda daha dürüst, sınırları olan ve sevgi temelli ilişkiler kurmaya yöneltmektir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, bırakmak, pes etmek değil, gerçeğe dayalı bir yön değişikliğidir. Kitabın ayırt edici fikri, bırakmayı başarısızlık ya da sorumluluktan kaçış olarak değil, sağlıksız bağlılıkları sona erdiren bilinçli bir karar olarak ele almasıdır. Özellikle Hristiyan çevrelerde sabır, fedakarlık ve hizmet etme değerlerinin bazen sınır tanımayan bir dayanma zorunluluğuna dönüşebildiğini savunur. Scazzero'ya göre kişi, Tanrı'ya hizmet ettiğini düşünürken korku, kontrol ihtiyacı veya insanların onayını kaybetme endişesiyle hareket edebilir. Bu nedenle kitap, okuru yaptığı şeylerin dış görünüşünden çok iç motivasyonuna bakmaya çağırır. Yazarın yaklaşımında doğru zamanda ve doğru nedenle bırakmak, kişinin ilişkilerini terk etmesi anlamına gelmez. Tersine, ilişkilere daha dürüst ve daha sevgi dolu biçimde katılabilmenin koşuludur. Örneğin sürekli evet demek ilk bakışta yardımseverlik gibi görünür. Ancak kişinin içten içe öfke biriktirmesine yol açıyorsa, hem kendisine hem çevresine zarar verir. Kitap, bu tür davranışların altında yatan manevi ve duygusal çelişkileri görünür kılmaya çalışır. Bu çerçeve, kitabı sıradan bir sınır koyma rehberinden ayırır. Bırakmak, yalnızca programı hafifletmek değildir. Kişinin sahte rollerini, otomatik tepkilerini ve kendisini tüketen görev anlayışını sorgulamasıdır. Scazzero'nun hedefi, okurun neyi sürdüreceğini de daha bilinçli seçebilmesidir. İkinci olarak, onaylanma korkusu ve dürüstlük eksikliği, sahte benliği besler.
Scazzero, başkalarının ne düşüneceğinden korkmayı duygusal sağlığın önündeki temel engellerden biri sayar.
O ne ihtiyacı? Kişiyi çatışmadan kaçınmaya, hayır diyememeye ve kendi sınırlarını fark etse bile ifade edememeye iter. Bu kalıp, Türkiye'de de aile, iş ve yakın çevre ilişkilerinde tanıdık bir gerilim yaratabilir. İnsan, saygısız veya nankör görünmemek için kapasitesini aşan sorumlulukları kabul edebilir.
Ancak kısa vadede huzuru koruyor gibi görünen bu tutum, uzun vadede yorgunluk, kırgınlık ve örtülü öfke üretir.
Kitaptaki yalan söyleme başlığı da yalnızca açıkça söylenen yanlışlarla sınırlı değildir.
Scazzero, kişinin iyi olduğu halde değil, iyi görünmek istediği için iyiymiş gibi davranmasını bir tür gerçeklikten uzaklaşma olarak değerlendirir.
Duyguları gizlemek, ihtiyaçları yok saymak veya istemediği bir yükü gönüllüymüş gibi taşımak, ilişkilerde güveni zedeleyen bir ikilik yaratır. Bu yaklaşım, dürüstlüğü kaba konuşmakla değil, iç deneyimle dış davranış arasındaki uyumla ilişkilendirir. Yazarın önerdiği dönüşüm, herkesin fikrine kayıtsız kalmak değildir. Daha çok insanın değerini çevresinin anlık tepkilerine bağlamamayı öğrenmesidir.
Böylece hayır demek, açıklama yapmak, yardım istemek ve farklı düşünmek kişisel bir tehdit olmaktan çıkar.
İnanç dili içinde bu süreç insan onayından çok Tanrı sevgisine dayanarak yaşama çağrısıdır. Üçüncü olarak öfke. Üzüntü ve korkuyu inkar etmek yerine anlamlandırmak gerekir. Kitap öfke.
Üzüntü ve korku gibi zor duyguların bastırılmasını sağlıklı bir maneviyat işareti olarak görmez.
Scazzero'ya göre sürekli neşeli, güçlü veya sakin görünme zorunluluğu, kişinin iç dünyasındaki gerçek sorunları çözmez, yalnızca erteler.
Duygular inkar edildiğinde bunlar çoğu zaman dolaylı biçimlerde ortaya çıkar.
Mesafeli davranış, ani patlamalar, bitkinlik, eleştirellik ya da bedensel stres belirtileri buna eşlik edebilir.
Bu nedenle yazar, duyguları davranışı haklı çıkaran emirler olarak değil, dikkatle dinlenmesi gereken işaretler olarak ele alır. Bu ayrım önemlidir. Öfkesini kabul etmek, öfkeyle zarar vermeyi meşrulaştırmaz. Üzüntüyü tanımak, umutsuzluğa teslim olmak değildir. Korkuyu dile getirmek de, korkunun kararları yönetmesine izin vermek anlamına gelmez. Kitabın önerisi, önce kişinin gerçekte ne hissettiğini adlandırması. Sonra bu hissin hangi kayıp, ihtiyaç, sınır ihlali veya beklentiyle ilgili olduğunu incelemesidir. Böyle bir süreç, sorumluluğu başkalarına atmak yerine kişinin kendi iç dünyasıyla temasını güçlendirir. Scalzero bu yaklaşımı Hristiyan geleneğindeki yakınma ve yas diliyle ilişkilendirir. İnanç, acı duyguları yok saymayı değil, onları Tanrı'nın önünde dürüstçe ifade etmeyi de kapsar. Böylece duygusal açıklık, yüzeysel bir rahatlama tekniği olmaktan çıkar, daha gerçekçi ilişkiler ve daha derin bir manevi yaşam için temel oluşturur. Dördüncü olarak, aşırı sorumluluk alma, yardımseverlikten çok kontrol döngüsüne dönüşebilir, kitabın en pratik bölümlerinden biri. Aşırı işlev görme olarak çevrilebilecek overfunctioning kavramına ayrılmıştır. Bu kavram, kişinin başkalarının yapabileceği ve yapması gereken işleri sürekli üstlenmesini anlatır. Sorun yaşayan bir aile üyesi için karar vermek, iş yerinde herkesin açığını kapatmak, yetişkinlerin sorumluluğunu taşımak veya yardım istenmeden sorun çözmeye girişmek bu döngünün örnekleri olabilir. Scalzero bu tutumun çoğu zaman yetkinlik, fedakarlık ve güvenilirlik görüntüsü verdiğini fakat ilişkilerde dengesizlik yarattığını belirtir. Aşırı sorumluluk alan kişi vazgeçilmez olma duygusuyla beslenebilir. Buna karşılık çevresindekiler sorumluluk almaktan kaçınmaya ya da kendi yeterliliklerine daha az güvenmeye başlayabilir.
Yani bir tarafın sürekli fazla yapması, diğer tarafın giderek daha az yapmasına yol açar.
Bu düzen, kısa vadede işleri yürütse bile zamanla tükenmişlik, kızgınlık ve bağımlı ilişki biçimleri üretir. Yazarın vurgusu, yardım etmeyi bırakmak değil, yardımın karşı tarafın gelişimini engelleyip engellemediğini ayırt etmektir. Bu bölüm, sınır koymanın yalnızca kişiyi koruyan bireysel bir hak olmadığını da gösterir. Sınırlar, diğer insanların kendi seçimlerinin sonuçlarıyla karşılaşmasına ve olgunlaşmasına alan açar. Scalzero'nun manevi bakışında herkesin yükünü taşımaya çalışmak, kişinin kendi çağrısını, sınırlılığını ve sorumluluğunu ihmal etmesine neden olabilir. Dolayısıyla daha az yapmak, bazı durumlarda daha sorumlu ve daha sevgi dolu bir tutumdur. Son olarak, kendi yaşamını seçmek. Suçlamayı ve hatalı düşünce kalıplarını sorgulamayı gerektirir. Scalzero'nun son bırakışları, kişinin hayatının sorumluluğunu geri almasıyla ilgilidir. Suçlama, sorunların tüm nedenini eşe, aileye, cemaate, geçmişe veya koşullara yükleyerek kişinin kendi tercih alanını görmesini zorlaştırır. Kitap, başkalarının gerçekten zarar verici davranışlarını inkar etmeyi önermez. Bunun yerine değiştirilemeyen insanların ve geçmiş olayların yanında kişinin bugün neye evet ya da hayır diyebileceğini araştırmasını ister. Bu tutum, edilgen yakınmadan somut sorumluluğa geçiş hedefler. Hatalı düşünce kalıpları da bu geçişin önündeki engellerdendir. Her şeyi felaketleştirmek, insanların zihnini okuyormuş gibi onların ne düşündüğünü varsaymak, tek bir hatadan genel bir başarısızlık sonucu çıkarmak ya da yalnızca iki uç seçenek varmış gibi düşünmek kişinin özgürce karar vermesini zorlaştırabilir. Scalzero bu düşüncelerin duygusal tepkileri büyüttüğünü ve kişinin gerçeği daha dengeli görmesini engellediğini ele alır. Amaç, olumlu düşünmeye zorlanmak değil, düşünceleri gerçekle sınamaktır. Başka birinin hayatını yaşamak ise, kitabın bu temaları birleştiren sonucudur. Aile beklentileri, dinsel roller veya toplumsal beğeni, insanı kendi yeteneklerinden, sınırlılıklarından ve yönelimlerinden uzaklaştırabilir. Yazar, kişinin Tanrı önünde kendi yaşamına sahip çıkmasını savunur. Bu, bencil bir bağımsızlık çağrısı değil, sorumlulukları ve ilişkileri daha dürüst bir yerden yeniden düzenleme çağrısıdır sonuç olarak. The Emotionally Healthy Woman, Hristiyan inancını duygusal olgunluk ve ilişkisel sınırlar üzerinden düşünmek isteyen kadınlar için özellikle uygun bir kitaptır. Sürekli güçlü görünmeye çalışan, herkesi memnun etme baskısı yaşayan, aile veya hizmet sorumlulukları altında tükenen okurlar kitabın sorularından yararlanabilir. Evlilik, annelik, kilise liderliği ve bakım verme deneyimleri kitabın anlatımında belirgin yer tuttuğu için bu rollerdeki kadınlar yazarın örneklerine daha doğrudan yakınlık hissedebilir.
Buna rağmen onay arayışı, duyguları bastırma ve aşırı sorumluluk alma gibi konular daha geniş bir okur kitlesi için de anlaşılırdır. Kitabın pratik faydası, belirsiz bir iyi hissetme çağrısı yapmak yerine 8 davranış kalıbı sunmasıdır. Okur, hangi ilişkilerde sınırlarının silindiğini, hangi duyguları bastırdığını ve hangi düşüncelerin seçimlerini daralttığını daha somut biçimde değerlendirebilir. Aynı zamanda eserin güçlü yanı, duygusal sağlığı manevi, yaşamdan ayrı bir konu saymamasıdır. Scott Cero, ibadet, hizmet ve fedakarlığın iç dünyadaki korku veya inkarı otomatik olarak dönüştürmediğini vurgular. Benzer Hristiyan kişisel gelişim kitaplarından farkı, daha fazla çaba, daha fazla özveri veya daha fazla dini faaliyet önerisiyle yetinmemesidir. Bunun yerine, görünüşte erdemli olan fakat kişiyi ve ilişkilerini yıpratan davranışları bırakmayı tartışır. Ancak okur, sınır ve bireysellik vurgusunu aile içindeki karşılıklı sorumluluklar bağlamında dikkatle değerlendirmelidir. Kitap, terapi yerine geçmez. Fakat dürüst öz değerlendirme ve destekleyici grup çalışmaları için işlevsel bir başlangıç sunar. Destek olmak isterseniz Geriz Kazero kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.